Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Pelin Başak, eserin adı Köylüler. Yazarı Honoré de Balzac, türü roman. Türkçe'ye çeviren İsmail Yerguz, yayın evi Oğlak Yayınları, 1. baskı 2003. ISBN numarası 975-329-416-6. Bu kitap 446 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 26 Aralık 2014. Kurum telefonu 312-363-7746. Arka kapak. Şansını denemeye gitti mi diyorsunuz bana? Nereye gideyim peki? Bir bölgeden bir bölgeye geçmek için pasaport gerekiyor. Pasaport da 40 para tutuyor. 40 yıldır cebimde 40 paralık bir sikkenin bir ötekiyle çarpışıp öttüğünü duymadım. İnsanın başını alıp gidebilmesi için karşısına çıkacak köy sayısı kadar altın olmalı cebinde ve 6 köye uğrayacak kadar parası olan furşonların sayısı da pek fazla değildir. Bizi bucaklarımızdan ancak askerlik çıkarabilir. 100 sefile karşılık zenginleşen bir kişi vardır. Niçin dökülür bu 100 kişi? Neleri eksiktir? Tanrı bilir bunu. Tefeciler de bilir. İyisi mi bucaklarımızda kalalım biz? Eskiden senyörler bizi zorla tıkıyorlardı buraya. Şimdi ister istemez zorla kalıyoruz. Beni buraya mıhlayan şeyin ne olduğunu bilmek ilgilendirmiyor beni. Zorunluluğun yasası mıhlasa ne olur? Senyörlüğün yasası mıhlasa ne olur? Şu ya da bu biçimde ölünceye kadar toprağa işlemeye mahkumuz biz. Nerede olursak olalım, toprağa siz varlıklılar için kazar, çapalar, gübreleriz. Sizin varlıklı doğmuş olmanız da bizim yoksul doğmamız da doğaldır. Kitle hep aynı kalacaktır, hiçbir zaman değişmez. Bizim aramızdan yükselenlerin sayısı sizin aranızdan tepe taklak olanların sayısından çok daha azdır. Biz bilgin değiliz ama bunu çok iyi biliriz. Boyuna suçlamamak gerekir bizi. Biz sizi rahat bırakıyoruz. Siz de bizi rahat bırakın yaşayalım. Yoksa böyle devam ederse bizi hapishanelerinizde beslemek zorunda kalacaksınız. Aslına bakarsanız orası bizim samanlıktan daha iyidir. Sizler efendi olarak kalmak istiyorsunuz. Öyleyse her zaman düşman olacağız. 30 yıl önce olduğu gibi bugün de. Sizin her şeyiniz var. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Dostluk bekleyemezsiniz bizden hala. Dünya edebiyatının yazılmış en gerçekçi, Marx'ın en beğendiği roman olduğu söylenir. Romanı Köylüler'de, öbür Honoré de Balzac romanları gibi hak ettiği yerde. Oğlak klasikleri arasında. Honoré de Balzac. Doğum 1799, ölüm 1850. Güneyli, köylü kökenli bir ailenin çocuğu olarak Tur'da dünyaya geldi. Devlet memuru olan babası aristokratların adlarının bir parçası olan de takısını almaya hakkı olmadığı halde bu takıyı kullandı. Balzac yaklaşık 6 yıl Vendôme'daki Collège de Oratorie'de okudu. Napolyon'un devrilmesinden sonra ailesi Paris'e taşındı. Burada 2 yıl daha okula gitti. Sonra 3 yıl bir avukatın bürosunda çalıştı. Ama edebiyata meslek edinmeye karar vermişti. Trajedi türünü denediği Cromwell 1819 ile başarı elde edemeyince romana yöneldi. 1829'da yazdıkları Balzac'ı üne çok yaklaştırdı. Kendi adıyla yayınlanan ilk romanı Şeşuan Köylüler tarihsel bir romandı. Romanı tiyatronun bir çeşidi olarak gören Balzac 1829-30 arasında Saint-Denis Privé'nin Özel Yaşamdan Sahneler ilk 6 kitabını yazdı. Bu dönemin özel dönem taşıyan ilk romanı Le Curé de Tour, Tur Papazı ve Eugénie Grandet onun ikinci bir tür sahneye, sen yani taşra yaşamına yöneldiğini gösterir. 1834 yılı Balzac'ın yaşamında bir dönüm noktasıdır. Yapıtlarını bir bütün oluşturacak biçimde tasarlaması bu yıla rastlar. Yapıtlarını üç genel grupta toplamayı düşünüyordu. İnsan yaşamını ve toplumu yöneten ilkeleri ele alan etüde analitik, çözümleyici incelemeler, İnsan eylemini belirleyen nedenleri ortaya koyan etüde filozofik, felsefi incelemeler ve bu nedenlerin sonuçlarını gösteren altı sahneye özel, taşralı, Parisli, siyasal, askeri ve kırsal, bölünecek olan Etude de Meur töre incelemeleri. Bütün bu tasarı sonuçta 12 cilt 1834-37 halinde gerçekleşti. Gerçekçilik akımının başyapıtı sayılan Le Père Goriot'da 1834 Goriot Baba, uyguladığı roman teknikleriyle çağdaş anlamdaki roman dizisinin yaratıcılar arasındaki yerini pekiştirdi. Ancak Balzac iş hayatında hiçbir zaman romancılığı kadar başarılı olamadı. La Chronique de Paris 1836 ve La Revue Parisienne'deki 1840 yayımcılık girişimi başarısız oldu. Hayatı boyunca alacaklılar ile başı dertliydi. 1839'dan sonra tiyatroda başarı sağlamak için yinelenen ama başarısız olan çalışmaların ardından Edebiyatçılar Derneği Başkanı olarak yazarların yayın hakları konusunda çalışmalar yaptı. 20. yüzyılın başlarında bile özellikle romanda gerçekçilik ile doğalcılığın yaratıcısı olarak görülen Balzac, Ağustos 1850'de Paris'te öldü. Yazarın notu. Köylülerin yazarının İmparatorluk Muhafız Birliği'nde süvari bulunmadığını bilecek kadar zamandan haberli olduğuna inanmak gerekir. Yazar, çalışma odasında Cumhuriyet, İmparatorluk ve Restorasyon dönemlerinin üniformalarının Fransa'nın müttefiki ve düşmanı olan ülkelerin askeri giysilerinden oluşan bir koleksiyonun ve 1792 ile 1815 arasındaki savaşlar üzerine herhangi bir Fransız mareşalinin sahip olduğundan fazla kitabın bulunduğunu burada belirtmekten kaçınmaz. Çalışmalarıyla düzeltici notlar ve ek bilgiler gönderecek kadar ilgilenecek kendisine onur veren kişilere teşekkür etmek için basının aracılığından yararlanır. Yazar burada ilk ve son kez gerçeklerden bütün bu sapmaların istenerek ve hesaplanarak yapıldığını belirtir. Bu eser piyadelere süvari çantası taktırılmaması gereken askeri hayattan bir sahne değildir. Bazı tipler aracılığıyla bile olsa yakın tarihe değinmenin tehlikeleri vardır. Edebiyatta ayrıntıları gerçeğe tıpa tıpına uyan bu ortamdan yararlanırken olayları kademe kademe kendilerine yabancı renklerle çarpıtmak ünlüler sorunundan kaçınmak için bir yoldur. Daha karanlık bir olayda olay ayrıntılarında değiştirilmiş ve artık tarihe mal olmuş bulunmasına rağmen yazar İmparatorluk döneminde kaçırılan ve hapsedilen bir tek senatör bulunduğu itirazına dayalı saçma sapan gözlemlere cevap vermek zorunda kalmıştı. Doğru, bir ikincisini kaçıran belki de çiçeklerle ödüllendirildi. Süvarilerle ilgili doğru olmayan bilgi çok şaşırtıcıysa eğer, muhafız birliğinden söz etmemek kolaydır. Ama o zaman Tuna'ya doğru çekilmek zorunda kalan süvari birliğine kumanda eden ünlü generalin ailesi bize, imparatorun Pomeranya'da, Montcornet'in almasına izin verdiği 1.100.000 frankın hesabını sorardı. Çok yakında bize gelinip Vio Fayes'in, Avon'un ve Soulanger'in hangi coğrafyada yer aldığı sorulacaktır. Bütün bu yöreler ve bütün bu süvariler Saint Ronan sularının, Thiétulem ülkesinin, Ganders Lögün'ün, Ravenswood Kalesi'nin, Lilleput'unun, Telemin Manastırı'nın, Hoffman'ın özel danışmanlarının, Robinson Crusoe'nun adasının, Shandy ailesinin topraklarının bulunduğu uçsuz bucaksız körfezde vergiden bağışık ve seyahat edenlerin yol ücreti olarak cilt başına 20 kuruş ödedikleri bu dünyada yaşarlar. Bay P.S.B. Gavo'ya. Jean-Jacques Rousseau yeni Helluaz'ın başında şunları söylemiştir. Yaşadığım dönemin örf ve adetlerini gördüm ve bu mektupları yayınladım. Ben de bu büyük yazara öykünerek çağımın gidişatını inceliyor ve bu yapıtı yayımlıyorum diyemez miyim size? Toplum, insanseverliği rastgele bir olgu yerine bir ilke olarak kabul ettikçe ürküntü verecek bir gerçeklik taşıyacak olan bu incelemenin amacı birçok yazarın yeni konular peşinde koşarken unuttuğu bir halkın başlıca kişilerini ortaya çıkarmaktadır. Bu unutkanlık halka, krallığın tüm dal kavuklarının miras kaldığı bir dönemde bir sakınımdan başka bir şey değildir belki de. Caniler şiire konu edildi, cellatları acınıldı, proletarya ilahlaştırıldı adeta. Dar kafalı yobazlar heyecanlandılar ve Tie Eta'da kalk dendiği gibi kalkınız emekçiler diye yazdılar en keskin kalemleriyle. Bu Erostratoslardan, adanın ölümsüzleşmesi için Artemis Tapınağı'nı yakan ve bu yüzden anılması yasaklanan Efesoslu, hiçbirinin köylere kadar gidip hala güçsüz olarak adlandırdıklarımızın kendilerini güçlü sananlara karşı, köylülerin zenginlere karşı çevirdikleri komploları, inceleme yürekliliğini gösteremedikleri ortadadır. Söz konusu olan yalnızca bugünün değil, yarının yasa koyucusunu da aydınlatmaktadır. Bu baş döndürücü demokrasi ortamına kendini kaptıran bir sürü kör yazar arasında mülkiyeti hem olan hem de olmayan bir şey durumuna sokarak yasayı uygulanmaz kılan köylüyü anlatmak artık acil bir görev değil midir? Toprağı bölüp parçalara ayıran, bir dönümden 100 parsel çıkaran bu kemiriciyi, bir küçük burjuvazinin sürekli olarak ziyafete konmaya davet ettiğini, onu hem kendisine yardımcı hem de yem olarak kullandığını göreceksiniz o zaman. Devrimin yarattığı sosyal olmayan bir unsur bir gün burjuvaziyi yutacaktır. Tıpkı burjuvazinin soylar sınıfını yuttuğu gibi. Napolyon'un kitleleri silahlandırmaktansa batmayı yeğlediğini anımsayan 1830 Fransa'sında tek başlı ve 20 milyon kollu bu Robespierre, kendi küçüklüğüyle yasanın üstüne çıkarak hiç durmadan çalışmakta, bütün ilçelerde gizlenmekte, belediye meclislerinde başa geçmekte, ülkenin her yanında ulusal muhafız olarak silahlanmaktadır. Yazmaya karar verdiğim kitapların en büyüğü olan bu yapıtı, 8 yıl boyunca 100 kere ele alıp 100 kere yarıda bırakmanın nedeni, sizlerle birlikte bütün öteki dostlarımın da kabul edeceği gibi, bu kadar güçlük, bu kanlı drama karışan bu kadar ayrıntı karşısında insanın cesaretinin kırılabileceği gerçeğidir. Bugün bunu yazma gerçeğini gösteriyorsam, eğer bunun nedeni bir yığın şanssızlıklar içinde en büyük avuntularımdan biri olan bağlılığınıza duyduğum derin ve sarsılmaz minnettarlığımı bu yapıtı tamamlayarak açıklamak isteğidir. De Balzac. 1. Bölüm. Toprağın mı var, savaşın var? 1. Şato. Bay Nathan'a. Ague, 6 Ağustos 1823. Değişik heveslerle halkı tatlı hayallere daldıran sevgili Nathan, ben sana gerçeklerle hayal kurduracağım. İçinde bulunduğumuz yüzyılın 1823'ün Nathan'larına, Blondelerine bu gibi düşleri aktarıp aktaramayacağını bana ileride söyleyeceksin. 17. yüzyılın Florenlerinin uyandıkları zaman kendilerini Ague gibi bir şatonun sahibi buldukları çağdan ne kadar uzak olduğumuzu sen ölçeceksin. Aziz dostum, eğer mektubu sabahleyin alırsan, Paris'ten 50 fersah uzakta, Burgonya'nın başlangıcında, büyük bir kraliyet yolu üzerinde yeşil boyalı bir tahta perde ile birleşmiş ya da ayrılmış kırmızı tuğladan iki köşk görüyor musun yatağından? İşte posta arabası orada bıraktı dostunu. Köşklerin her iki yanında kıvrılarak uzanan bir çit bulunuyor. Çitten darmadağınık, saçlara benzeyen böğürtlenler taşıyor. Orada burada arsızca ağaçlar bitmiş. Bayırda güzel çiçekler uyuyan yeşil bir suya daldırmışlar gövdelerini. Çit sağdan ve soldan ormanın yakınlarına ulaşıyor ve kuşkusuz ormandaki ağaçların kesilmesiyle açılmış olan iki çayırı kuşatıyor. Bu boş ve tozlu, köşklerin ötesinde şemsiye biçimindeki başları birbirinin üstüne düşen ve görkemli bir beşik oluşturan yüzyıllık kara ağaçlarıyla çok güzel bir yol başlıyor. Yol üstünde ot bitmiş, arabaların bıraktığı tekerlek izleri belli belirsiz seçilebiliyor. Kara ağaçların yaşı, iki yan yolun genişliği, köşklerin yüce görünümleri, taş bağlamaların esmer rengi, her şey yörede bir kral şatosunun bulunduğunu gösteriyor. Bu tahta perdeye varmadan biz Fransızların kasılarak dağ diye adlandırdığımız ve altında son durak olan Konşe köyünün bulunduğu bir tepenin doruğundan uzun Ague Vadisi'ni ayırt etmiştim. Vadinin sonundaki büyük yol dostumuz Lupol'un yeğeninin kurulduğu küçük Lavie-aux-Fayes ilçesine doğru gitmek üzere kıvrılıyor. Ufukta kenarından küçük bir derenin geçtiği, geniş bir tepenin üstüne kurulmuş uçsuz bucaksız ormanlar, uzakta bir küçük İsviçre olan Morvan'ın dağlarıyla çevrili bu zengin vadiye egemen bulunuyor. Bu sık ormanlar Ague, Ronquerolles Markisi'ne ve Soulanges Comte'una ait. Şatoları, parkları, köyleri uzaktan ve yüksek bir yerden seyreden insan, Bruegel de Valeur'un düşsel manzaraların gerçeğe uygun olduğuna inanıyor. Eğer bu ayrıntılar sana Fransa'da sahip olmak istediğin bütün o İspanya şatolarını hatırlatmasa, Bir şaşkın Parislinin bunları sana anlatmasını hak etmezsin. Sonunda sanatın doğaya karıştığı bir kır buldum. Burada biri ötekini bozmuyor. Sanat doğa, doğa da sanatçı. Bazı romanların etkisiyle sık sık düşlediğimiz vahaya rastladım. Bereketli ve süslü bir doğa. Karma karışık olmayan engebeler, sıradan olmayan, dağınık, gizli, vahşi bir şey. Tahta perdeyi atla ve yürüyelim. Meraklı gözüm, güneşin eğik çizgilerle çizikleyerek yalnızca doğarken ve batarken girdiği ağaçlı yolu boydan boya seyretmek isterken bakışım arazinin yükseldiği bir noktada oluşturduğu bir çizgiyle engellendi. Ama orayı geçtikten sonra uzun yol küçük bir koruyla kesildi ve bir dört yol ağzında bulduk kendimizi. Bu dört yol ağzının ortasında sonsuza dek hayranlıkla seyredilecek bir dikili taş yükseliyor. Ucunda dikenli bir yumak. Ne düşünce? Bulunan bir anıtın temelinden mevsimine göre değişik firfirimsi ya da sarı renkte çiçekler sarkıyor. Kuşkusuz Agüe bir kadın tarafından ya da bir kadın için yaptırılmış. Bir erkeğin aklına gelmez böyle süslemeler. Buranın mimarına özel bir yönerge verilmiş anlaşılan. Nöbetçi gibi kondulmuş olan o koruyu geçtikten sonra nefis bir arazi kıvrımına vardım. Dibinde köpren deriyi kemerli bir köprüyle geçtim. Köprünün yosun tutmuş renkli taşları zamanın işlediği mozaiklerin en güzeli. Yol derinin ters yönünde hafif bir yokuşla yükseliyor. Uzakta ilk tablo gözüküyor. Bir değirmen ve bende, su seti ve ağaçları, ördekleri, serili çamaşırları, saman damlı evi, ağları, diri balık sandığı, bir de beni gözleyen değirmenci çocuk. Kırda nerede bulunursanız bulunun ve yalnız olduğunuzu sandığınız anda bile bir pamuklu takkenin altından bir çift göz izler sizi. Bir işçi çapasını bırakır, bir bağcı doğrulu verir yerinde. Keçi, inek ya da koyun güden küçük bir kız sizi gözetlemek için söğüt ağacına tırmanır. Biraz sonra yol akasyalı bir yola dönüşüyor. Yolun sonunda parmaklıklı eski bir kapı var. Bir hattatın elinden çıkmış sarmal çizgilere benzeyen, gümüş ya da altın tellerden yapılmış motiflerle süslü bir kapı bu. Parmaklıklı kapının her iki yanından bir engel hendiye uzanıyor. Engel hendiğinin her iki tepesi korkunç otlar ve mızraklarla kaplı, demirden bir kirpiye benziyor. Arka tarafta Versailles Sarayı'ndakini andıran tepelerinde çiçekliklerle iki kapıcı kulübesi var. Altın arabeskler kızıla çalmış, paslanmış ama ağaçlı yolun kapısı denen ve Agüez'in kralın büyük oğlu sayesinde sahip olduğu anlaşılan bu kapı bu durumuyla daha da güzelleşmiş gibi geldi bana. Hendeklerden her birinin sonunda sıvasız duvarlar başlıyor. Her renkte taşlar kırmızı mıtırak topraktan bir haşla tutturulmuş. Çakmak taşının canlı sarısı, tebeşirin beyazı, değirmen taşının kızılımsı esmeri. Bu taşların biçimlerinin ise birbiriyle hiç ilgisi yok. Park ilk bakışta loştur. Duvarlara tırmanan bitkiler, 50 yıldır balta sesi duymamış ağaçlar altında yitmiştir. Özellikle ormanlara özgü bir olguyla yeniden bakir olmuş bir orman gibidir. Gövdeler bir ağaçtan ötekine atlayan sarmaşıklarla sarılmış. Dalların nemli kalabilmiş bütün çatal noktalarından parlak yeşil ökse otları sarkıyor. Ancak Paris'ten 50 fersah uzaklıkta arazinin o kadar üzerine düşecek kadar pahalı olmadığı yerlerde gelişen dev sarmaşıkları, yabani arabeskleri burada da gördüm. Manzaradan anladığınız buysa eğer çok geniş arazi ister. Burada hiçbir şey özenilmemiş, tırmık işlememiş, tekerlek izleri su dolu, kurbağalar rahatça yavruluyor içinde. Güzel orman çiçekleri bitiyor. Süpürge otu, Flore'nin Ocak ayında getirdiği gösterişli bir saksı kabı içinde şöminenin üstünü süsler gibi güzel. Bu gizem insanı sarhoş ediyor. Ne oldu bilinmeyen arzular uyandırıyor. En basit yosunlardan bile hoşlanan şiir tutkunu ruhların bayıldığı orman kokuları, en zehirli çiçeksiz bitkiler, nemli topraklar, söğütler, kokular içine, yaban kekiği, küçük bir gölün yeşil suları, yuvarlak bir yıldıza benzeyen en sarı nilüferler. Bütün bu döllenmeler bana bir düşünce, belki de ruhlarını vererek burun deliklerime doluşuyor. Ben o sırada bu kavisli yolda dalgalanan bir pembe elbiseyi düşünüyordum. Bu yol, kayınlar, kavaklar ve öteki titrek ağaçlardan oluşan son bir kümeyle birdenbire bitiyor. Bunlar güzel, biçimli, ince, akıllı bir familyadan geliyor. Servis aşkın ürünü olan ağaçlar. Orada azizim, üstü beyaz nilüferlerle, geniş, yaygın ve ufak ince yapraklarla kaplı küçük bir göl gördüm. Üstünde Sen Nehri'nde çalışan bir sandalcının büyük sandalı gibi ince yapılı bir ceviz kabuğu gibi hafif, siyah beyaz renkli küçük bir gemi çürüyor. Yeri de 1560 tarihli güzel kırmızı tuğladan yapılmış bir şato yükseliyor. Duvar köşelerinde ve küçük camlı Versailles. Pencerelerde taş bağlamalar ve motifler bulunuyor. Taşlar elmas biçimde ama Venedik Dukalık Sarayı'nın iç çekmeler köprüsünün cephesi gibi içe dönük olarak yontulmuş. Bu şatonun düzgün olan tek bölümü ortadaki ana yapı. Aşağısı ince, üst bölümü basık yuvarlak parmaklıklı, çift merdivenli, muhteşem bir seki kıvrılarak iniyor buradan. Bu ana bölümde kurşun çiçeklerle süslü küçük kuleler, galeriler ve Yunan stili vazoların bulunduğu modern konaklar var. Burada simetriden eser yok azizim. Rastlantısal olarak bir araya gelmiş bu yuvalar içine saman doldurulmuş cansız varlıklar gibi duruyor. Birkaç yeşil ağaç damlarının üstüne binlerce esmer dikenini silkiyor. Yosunları besliyor ve gözün iliştiği çatlakları genişletiyor. Bunlar arasında görkemli şemsiyesiyle kırmızı kabuklu İtalyan köknarı, 200 yıllık bir sedir, salkım söğütler, bir kuzey köknarı, boyu onunkinden daha uzun olan bir gürgen var. Temel kulenin önünde en acayip küçük ağaçlar bulunuyor. Yok olmuş bir Fransız bahçesini anımsatan budanmış bir porsuk ağacı. Manolyalar ve ortancalar, kısaca bütün kahramanlar gibi, kimi zaman moda olmuş, kimi zaman unutulmuş ağaçlarla bahçıvanlığın gaziler yurdu burası. Bir köşede özgün biçimde yontulmuş ve buram buram tüten bir baca bu enfes görünümün bir opera dekoru olmadığını gösterdi bana. Bir mutfak ve dolayısıyla da canlı varlıklar vardı burada. Saint-Claude'da bulunduğum zaman kendimi kutup bölgelerinde sanan ben, bu ateşli Burgonya manzarasının ortasındayım Blonde. Anlıyor musun bunu? Güneş en yakıcı ışınlarını saçıyor, yalı çapkını gölün çevresinde dolaşıyor, Ağustos böcekleri ve cırcır böcekleri ötüyor. Bazı tanelerin kabukları çıtırdıyor. Haşhaşlar morfinlerini damla damla akıtıyorlar. Her şey göğün mavisi üstünde açık seçik beliriyor. Sekinin kırmızımtırak toprakları üstünde böcekleri ve çiçekleri sarhoş eden, gözlerimizi yakan ve yüzümüzü esmerleştiren bu doğal pançın neşeli alevleri yükseliyor. Üzüm salkımları inci gibi dizilmiş, dalındaki beyaz tellerden oluşmuş zar, dantel fabrikalarını utandıracak kadar ince ve yumuşak. Kısacası ev boydan boya mavi hezeran çiçekleri, şafak renkli latin çiçekleri kokulu bezelyelerle parlıyor. Biraz uzakta birkaç sümbül teber ve portakal ağaçları hoş kokular yayıyor. Koruların ozansı kokularının ardından da bu botanik sarayının insanı azdıran kokuları geliyor. Ve işte setin üstünde başı açık beyazlar giymiş bir kadın. Beyaz, ipek astarlı bir şemsiye var elinde. Ama kendisi ipekten de ayaklarının altındaki zambaklardan da yüzsüzce parmaklıklı korkulukların arasına sokulan yıldızlı yaseminlerden de beyaz. Rusya'da doğmuş bir Fransız kadını bu. Sizi beklemiyordum artık, dedi bana. Daha yolun dönemecindeyken görmüştü beni. En saf kadınlar bile rol yapmada ne kadar usta oluyorlar. Yemekle uğraşan hizmetçilerin çıkardığı patırtı, kahvaltının post arabasının gelişine kadar geciktirilmiş olduğunu bildiriyordu bana. Hanımefendi beni karşılamaya gelme cesaretini göstermemişti. Hayalimiz bu değil mi? Bütün biçimleriyle güzelliğin hayranı olan herkesin hayali bu değil mi? Luini'nin Sorano'daki Meryem Ana'nın izdivacı freskinde görülen meleklere özgü güzellik, Ruben'in Termodon Savaşı'ndaki mücadele sahnesi için bulduğu güzellik, 500 yıldır Sevilla ve Milano katedrallerinde sergilenen güzellik, Müslümanların Granada'da, 14. Louis'nin Versailles'de yarattıkları güzellik, Alplerin güzelliği, Limanya'nın güzelliği değil mi? Bu malikane ne prenslere ne de para babalarına özgü bir malikanedir. Ama burada prens de, vergi kesenekçisi de oturmuştur. Bu nedenledir ki 2000 hektarlık ormanı, 900 dönümlük parkı, değirmeni, 3 küçük çiftliği, Konşa'da uçsuz bucaksız bir çiftliği ve bağları vardır ki bunlar da 72 bin franklık bir gelir sağlamaktadır. İşte beni 2 yıldır bekledikleri ve şu anda candan dostlara ayrılan Acem odasında bulunduğum Ague burası aziz dostum. Birinci ayrımın sonu sayfa 21.